Sizler şöyle bir soru sorabilirsiniz. Cemal, babanıza bunları yaparken siz neredeydiniz? Çok doğru bir soru olur. Hatta bu soruyu Koçkuran köyünden İmsal Aydemir bana sormuştu bile. Babam bütün işlerin kontrolünü Cemal'a vermişti. Ben zamanında babamın yaptığı yanlışları gördüğümde babamı uyardım. Babamı uyardığımda 19 yaşlarında üniversiteye gidiyordum. Babam da dedi, evladım ben ne yapayım? Beni dinlemiyor. Menderes ona para gönderiyor. Bu nedenle onu şımartan Menderes'in parasıdır. Bu dönemlerde gönülde bir problem yoktu. Ama Cemal'ın şımartıldığı besbelliydi. Aşırı derecede kendine karşı özgüveni vardı. Gidip onun bunun kızına sataşması sonucunda Cemal'ın yapmış olduğu şımarık hareketleri yüzünden bir gün Mir Yusuf dayım tekme tokat beni dövdü. Cemal'ın yüzünden dövülmüştüm tabii ki. Aynı şekilde babam da beni Cemal'a karşı uyarmıştı. Babam bana bir gün şöyle demişti. Bütün işleri sen görüyorsun. Cemal gelip yarın seninle her şeyi ikiye bölecek diye uyarda bulmuş. Ama ne yapabilirdim ki? Köylü çocuğuyuz. Bize bir yerlerden düzenli para akışı gelmiyordu ki. Ahırda hayvanlarımız, küveste tavuklarımız, tarlalarda görülecek yığınlarla işlerimiz vardı. Bunların yapılması gerekirdi. Yapılmadığında evde kavga çıkıyordu. Annem de sürekli gelip bana, oğlum sen niye böyle kendini yoruyorsun? Babanın parası mı yok? Bırak amele tutsun. Mesela hayvanları otlatmaya gidiyordum. Geliyordu, oğlum diyordu, gitme hayvanları otlatmaya. Gitme, baban çoban tutsun. Ama ne yapabilirdim ki? Evde kalsam annem, Gündüz, Cemal bunların fitnesi karşısında mahvolacaktı. Bir bakıma çoban olmam ya da ailenin nökeri olmamın sebebi Cemal, Gündüz ve annemin dönen dolaplarından uzak durmak içindi. Bunu şimdi söyleyeyim ben. Aynen böyle. Cemal ticari otoplakayı hileyle kendi adına geçirdiğinde ben öğrenciydim. Yaz tatilinde köydeki buğday yonca işlerini yapıyordum. Ama o yıl büyük parasal sıkıntı içindeydi. Zaten ben hep parasal sıkıntı içinde oldum. Çünkü Cemal büyük baraj gibiydi. Şimdi olduğu gibi. Önümü kapatmıştı. Annemin ve babamı da sıkı sıkıya tembihlenmişti. Onlara demişti ki, ha bu çocuğa para vermeyin, gider azar. Yani benim azmamam için bana harçlık bile vermiyordu. Bu durum benim tabii ki özgüvenime zarar veriyordu. Daha yakınlarda bile benden borç aldı, vermedi. Öncesinde dedi ki ben işte bunu ona verdim, buna verdim, inkar etti. Daha sonra o gider harcar, ora bura harcar. Yani kötü yollara saptırır. Yani aynı düşünceyi devam et diyorum. Cemal bize para göndermiyordu. Yani o plakayı kendi adına geçirdikten sonra bize para göndermiyordu. Babam da parasının olmadığını, neyi var neyi yok hepsini harcadığını söylüyordu. Yaz ayı bitti. Eylül'e doğru ben köydeki bütün işleri bitirdim. Bir yakın akrabamızdan borç para alarak Ankara'ya KPSS sınavına gittim. Bizim dönemde bu sınava yeterlik sınavı deniyordu. Şimdi ise KPSS deniyor. Bu sınava ben Ankara'da girdim. Sınavdan sonra da İstanbul'a gittim. İstanbul'da bir yakın akrabamız, aynı zamanda aile dostumuzun evinde kaldım ve bir konfeksiyon fabrikasında iş bulup çalışmaya başladım. İşte ben İstanbul'da olduğumda babam ile ev içinde kavga çıkmış, babamı şikayet etmişler, Elazığ Akıl Hastanesi'ne yatırmışlar. Ben İstanbul'da olduğumdan dolayı tabii ki olayın içeriğini bilmiyordum. Sadece kavga çıktığını söylemişlerdi. Bildiğim sadece bu. Evde kavga çıkmış, babam da annemle Gündüz'ü evden çıkar. Zaten babam bana pek o dönemlerde pek değer vermiyordu. Yani gelip bana anlatır diye ki oğlum böyle olmuş, öyle olmuş. Çünkü ben öyle başımı atıp köydeki işleri yapıyordum. Hiçbir şeye karışmıyordum. Ben bir konfeksiyona girip konfeksiyonda çalışıyordum o dönem. Ve benim tayinim çıkınca ailedeki parasal sıkıntıları giderdim. Babama para verdim, aileye para verdim. O zaman tabii ki ev içinde değerlendim. Babam ile annemi Gündüz'ü ve Cemal'ı barıştırma yoluna gittim. Yani ben atamam çıktıktan sonra daha kim ne yapmış, ne etmiş dedim. Hadi geçmişi unutalım. Gelin böyle barışalım. Bu olay bitsin. Cemal da bu arada Almanya'ya gitmiş. Böylece babam ile annemi Gündüz'ü ve Cemal'ı barıştırdım. Cemal da bu arada Almanya'ya gitmiş. İstanbul Oto Ticari Plakanı satış hariç tüm kullanma yetkilerini noterden bir vekaletle bize vermiş. Şimdiki sorun bitmişti. Bu arada kız kardeşimiz annemin yakın akrabalarından biri tarafından kaçırıldığından 4-5 yıl bu meseleyle uğraştık. Çakmakları ailesiyle mahkeme, kavga gibi şeyler yaşadık. Ama babam plakanın kendi adına olmasını istiyordu tabii ki. Bu nedenle zaman zaman evde şiddetli kavgalar çıkıyordu. Ben eğer evdeysem sorunu çözüp babamı ikna etmeye çalışıyorum. Bunun için babamdan zaman istedim. Zaten nereden baksan maaşımın üçte birini zaman zaman yarısını mesela ilk atamam olduğunda 1200 lira maaş alıyordum. Ben bunun 750 lirasını babama verdim. Ben 2000 yılında askere, sonraki 2001 yılında ise gönderilen istek üzerine Almanya'ya gittim. İşte ben Almanya'ya gittiğimde babam Türkiye'de yalnız kalmıştı. Aileden kimse Türkiye'de kalmamıştı. Peki Menderes niye ses çıkarmadı diye bir soru aklınıza gelebilir. Hacı Menderes abim de Almanya'daydı. Zaten Cemal sütten çıkmış ak kaşık gibi kendisini ve fikirlerini belirtmezdi. Yapmak istedikleri şeyi anneme yaptırıyordu. Bu nedenle aile içinde çıkan problemlerde biz Cemal'i değil annemi karşımızda buluyorduk. Gündüz ise aile içinde başka bir muammaydı. Gündüz gizli ve Cemal'ın sağ kol olduğunu hatta fikir babası olduğunu o zamanlar hiç bilmiyordu. Cemal'ın nasıl aile içinde bir planı varsa Gündüz'ün de aynı şekilde bir planı vardı. Tabii ki Gündüz'ün de bu plandan haberdar değildik. Ve biz şimdilik Gündüz'ün bu planlarından haberdar değildik. Cemal ne zaman dara düşse fikir yönden ona akıl verip desteklediğini o zamanlar bilmiyorduk. Arka pencereden Cemal'i yönlendiren, fikir veren Gündüz olduğunu çok sonradan anladığımızda ise iş işten geçmişti. Yapılacak bir şey yoktu. Gönül'de Gündüz sahnede değildi. Her ikisi de yani Cemal ile Gündüz sahneye annemi sürüyorlardı. Karşımıza annem çıkınca bir şey yapamıyordum. Bu engeli aşamıyordum. Mecburen annemi idare etme yoluna gidiyordum. Böylece Cemal ile Gündüz istediklerini annem aracılığıyla aile içinde yaptırmayı başarıyorlardı. Babamın karşısında 3 kişi var ve bunlar birlikte hareket ediyor. Biz ise arada denge kurmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla annem Gündüz ve Cemal birlikte hareket ettiği için hedef saptırıyorlardı. Hem biz bunların birlikte hareket ettiklerini de bilmiyorduk. Ne annemin ne de Gündüz'ün yalan konuşabilecekleri aklımızın ucundan dahi geçmemişti. Ama Cemal'ın konuştuğunu biliyorduk. Cemal'ın yalan konuştuğunu herkes biliyordu. Ben 2013 yılında bunların ortak hareket ettiğini anlamıştım. Artık kesin bunlar birlikte hareket ediyordu. Aile içinde adeta çete kurmuş olduğunu anladığımda öncesine çok şaşırdım. Bunun ispatlanması lazımdı. Herkes Cemal ile birlikte hareket ediyordu. Hacı Menderes abim onlara inanmadığı gibi bana da güvenmiyordu. Ayrıca bunun için kuvvetli deliller gerekliydi. Bu nedenle de tam emin olmadığımdan aile içindeki bu üçlü çetenin günahlarını götürmek istemiyordum. 2013 yılında Gündüz, annem ve Cemal'ın Hacı Menderes hakkında düşüncelerini biliyordum. Ama bunu Hacı Menderes abime demekten, aktarmaktan çekindim. Çünkü söz taşımak büyük bir günah olduğu için bunu söylemek istemedim. Yine de aile içinde barışma yolunu seçtim. Babamla ilgili aldığım duyumların ispatı gerekir. Çünkü üçü birlikte hareket ediyordu. İşler onların elinde olduğu için aile içinde dönen dolaplardan kimse bir şey bilmiyordu. İspatı gerekir. İslam'da zanla hareket edemezsin. Günah. İslam'da gıybet edemezsin. Günah. Bu nedenle kesin deliller olmadan üzerlerine varamadım. Üzerlerine gidemedim. Sadece Cemal'ın üzerine gitmek istediğimde karşımda annemi buluyordum. Annemden dolayı da aile içindeki sorunu çözemiyordum. Sadece annemin annelik şefkati nedeniyle Cemal'ın yanında olduğunu sanıyordum. Ailenin diğer üyeleri ise çocuktu. Aile içinde dönen dolapları anlayabilecek yaşta değillerdi. Annemin etkisindeydiler. Bu nedenle ailenin diğer şahıslarını suçlamak doğru olmazdı. Aile içinde bir takım dolaplar dönüyor. Sahnede görünen kişi annem. Annemin arkasında Cemal, Cemal'ın arkasında ise Gündüz var. Olay tam bir muamma. İlk etapta bunu göremedik. Babam rahmetlik olmadan önce bunlarla ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdiğinde annem hep hedef saptırıyordu. Yani Cemal ve Gündüz sahnede görünmüyorlardı, ortalıkta değillerdi. Sahnedeki annemdi, direkt annemi karşımızda buluyordu. Annem kendi aklı ile hareket etmiyordu, Cemal ve Gündüz'ün aklı ile hareket ediyordu. Bu nedenle anneme söz dinletemiyordu. Annem daha önceden Gündüz veya Cemal tarafından nasıl programlanmışsa öyle hareket ediyordu. Bu nedenle anneme laf anlatmak mümkün değildi. Bu iş ancak dayakla çözülebilirdi ama bir evlat olarak annemi nasıl dövebilirdik? Mümkün değil. Kur'an'da, İslam'da anneye öf bile demeyin demiş. Annem ön plandaydı ve bu kadını dövelim desek olmaz. Atalım desek olmaz. Mecburen annemizi idare etme yoluna gittik. Mecburen benimle Hacı Menderes annemi idare etme yoluna gittik. Babam da bir gün ben evde olmadığımda İstanbul'da 1995 veyahut da 1994 yılında evimizde annemi bir güzel dövmüş, dayak atmış, sonra da atlayıp Iğdır'a gitmişti. Bu yüzden babam ile annemin arası açıldı, bir daha da barışmadılar. Babamla annem arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik karşısında biz de babamın evlenmesine izin verdik. Biz dediğimde yani benimle Hacı Menderes. Yani Gündüz, Cemal, onlar kendi ellerinde olsa kadını bahane edip hem babamı hem kadını dövecekler. Babamı ve eşini koruduk. Gündüz'ü ve annemi uyardım. Kadına bir şey dememelerini ve kırmızı çizgim olduğunu Gündüz'e tembihledim. Olay bu. Babamın bankasından parasının çekilme hadisesine gelince. 2004 yılında babam da dahil hepimiz yurt dışındaydık. Cemal bizi kandırdı. Hanımını ve annemi soranlara Meşe'de gittiğini söyleyerek ortalıktan kaybolmuştu. Yani anlayacağınız o ki Cemal planlı yapmıştı. Planlı yaptığından her şeyi kılıfına uydurması, ben ve Hacı Menderes gafil düştük, başlangıçta anlayamadık. Biz aile içinde direkt annemi karşımızda buluyorduk. Gündüz ise aile içinde başka gizli bir güçtü ki bu durum aile içinde problemleri çıkmaza sokarak kör düğüm haline getirmişti. Peki olay nasıl ortaya çıktı? Cemal'ın çirkin düşünceleri olduğunu artık biliyorduk. Ama Gündüz ve annemle birlikte hareket ettiğini daha bilmiyorduk. Bunu çözememiştik. Parasının çekilme olayına gelince babam vefat etmişti. Aradan uzun zaman geçmiş, sene 2017-2018 yılında gelmişti. Bizi, yani ben ve Hacı Menderes saf dışı bırakmışlar. Ben artık lanet olsun diyerek bütün haklarımdan vazgeçtim. Bir Ramazan ayında da hepsini affettim. Bunu kendilerine ilan ettim. Hepinizi affettim. Sizinle işimiz yok, işim yok dedim. Bir şeye karışmak istemedim. Hacı Menderes abim de aynı düşüncedeydi. O da pek karışmak istemiyordu. Ön öncesinde de annemi uyarmıştım. Anne, babam sana hakkını helal etmedi. Hal böyle olunca Cemal ve Gündüz bizi saf dışı bıraktıkları kanaatine varınca bu defa her ikisi yeni planlar kurarlar. Bu defaki planları birbirlerine yöneliktir. Cemal Gündüz'ü saf dışı bırakmak ister. Gündüz de Cemal'ı saf dışı bırakmak ister. Bu defaki planları birbirlerine yöneliktir. Gündüz Cemal'ı kontrolünü almak ister. Cemal da Gündüz'ü saf dışı bırakma planını yürürlüğe koyar ve bunun için artık ilerler. Cemal aileden kim var kim yok annemi bahane ederek herkesin baba mirasını anneme vermesini ister. Tabii ki bu düşüncesini direkt söylemez. Yine annemi kullanır. Annem kız kardeşlerimizi çağırır, onları Almanya'ya getirdiğini söyler. Bunun karşılığında da baba mirasını kendisine vermesini ister. Kızlar mecburen kabul etmek zorunda kalır. En küçük kız kardeşimiz ekonomik yönden biraz sıkıntılı olduğundan, en küçük kız kardeşimiz Sonsan ise 2,5 metre boyunda bir mektup yazarak aile içinde dönen dolapları anlatır ve hakkını helal etmeyeceğini söyler. Baba mirasını istesem bile vermeyeceksiniz der. Fakat ailenin 3 numaralı kızı Sonsen bacımız teşhisinde bir hata yapmıştır. Zira mektubunda Hacı Menderes'i de Cemal'ı da birlikte yerden yere vurmuştur. Cemal'a 1,5 metre uzunluğunda mektup göndermiş. Hacı Menderes'e ise 2,5 metre uzunluğunda mektup göndermiş. Yani gözünde Hacı Menderes Hacı Cemal'dan daha kötü. Sonsan teşhisinde tabii ki hata yapmıştı. Oysa Hacı Menderes'in gizlide ve açıkta yürüttüğü bir planı yoktu. Sadece kendi ailesinin Cemal'ın Gündüz'ün annemin dedikodusundan korumak için aile sırrını gizli tutmaya çalışmıştı. Bu da demek oluyor ki Cemal burada hedef şaşırtmayı başarmıştı. Aile içinde dönen dolapların Menderes kaynaklı olduğu propagandasını yapmış, bunda da başarmıştı. 2017-2018 yıllarında Gündüz, annem ve Cemal kendi aralarında anlaşmazlığa düşerler. Cemal artık rayından çıkmış, Gündüz'ü bile dinlemiyor. Cemal artık sahibini dinlemiyor. İpini koparmış. Gündüz ise Cemal'ın ipini elinde tutmak istiyor. Gündüz Cemal'ı hizaya getirmek için kendisinden 2 yaş büyük öğretmen Ali Vedat'ı devreye sokmaya karar verir. Bu fikrini Tavya'ya da söyler. Bunun planlarını yapar. Gündüz Vedat'ı harekete geçirmek için bazı ipuçları düşünür. Cemal'ı köşeye sıkıştıracak bazı hatalarını, bazı açık noktalarını, bazı sırlarını Vedat'a neler söyleyeceğini veya neler söylememesi gerektiğini bir bir anneme anlatır. Kendisinden 4 yaş küçük kardeşi alim doktor Tagi'nin de onayını alarak anne alma beyimi harekete geçirir. Fakat Gündüz bir şeyi gözden kaçırır. Anne alma beyim artık eskisi gibi zehir gibi bir akla sahip değildir. Artık yaşanmıştır. Annem alma beyim telefonu alır ve Ali Vedat'a Cemal ile ilgili bazı şikayetlerini dile getirir. Yakınıp durur. İşte bu arada anne alma beyim ağzından bazı şeyler kaçırır. Vedat zaten her içimden şüphelidir ama elinde delil yoktur. Ali Vedat da durumu anlayınca bunlara siz aile içinde bir çete kurmuşsunuz. Bunu ben biliyordum ama ispatım yoktu. Ben biliyordum böyle olduğunuzu ama delilim yoktu der. Sonra Vedat yere çömelir, oturup çocuklar gibi ağlar. Annesine ve onlara zırhı verir. Ali Vedat adeta çılgına döner. Hemen bir bilet alıp Almanya'ya uçmak ister. Orada Cemal'ın bütün kemiklerini kırmak ister. Sonra sakinleşir. Ardından aile içindeki sorunu mahkemeye taşır. İşte bizim mahkemeye gidiş olayımız böyle olmuştur.